Ayrım 14. Ayrım 15. Ayrım 16. Ayrım 17. Ayrım 18. Ayrım 19. Ayrım 20. Ayrım 21. Ayrım 22. Ayrım 23. Ayrım 24. Ayrım 25. Ayrım 26. Ayrım 27. Ayrım 28. Ayrım 29. Ayrım 30. Ayrım 31. Ayrım 32. Ayrım 33. Ayrım 34. Ayrım 35. Ayrım 36. Ayrım 37. Ayrım 38. Ayrım 39. Ayrım 40. Ayrım 41. Ayrım 42. Ayrım 43. Ayrım 44. Ayrım 45. Ayrım 46. Ayrım 47. Ayrım 48. Ayrım 49.
Halkın katılmadığı bir yargılama ve adalet halkın ilgisini çekmeyeceği gibi mahkemelerin halk adına karar verdiği iddiası anayasa madde 9'da bir fantazi olmaktan öteye geçemez. BB yargılamanın herkese açıklığı ilkesi. 26. Atina'da bundan binlerce yıl önce günümüzde anayasalara geçen bu ilkenin uygulanması gerçekten çok önemlidir. Sokrates konuşmasında dinleyiciler arasında bulunanları ve bu arada Platon'u bile saymaktadır. Biz geçen yüzyılda yargılanan Mithat Paşa davasının iç yüzünü bugün bile bilememekteyiz. Oysa Sokrates'in nasıl yargılandığını kaynaklardan bütün ayrıntılarıyla öğrenebiliyoruz. Bu hem çok şaşırtıcı ve hem de çok öğreticidir. CC savunma hakkı ve görevi. 27. Binlerce yıl önce sanığa savunma hakkının tanınması gerçekten coşku vericidir. Suçlamayı izleyen bir savunma. Üstelik herkesin gözü önünde. Tanzimatla birlikte savunma hakkını tanıyan Türkiye için sanırım bu çok önemlidir. Dahası Atina'da savunma iki aşamada yapılmaktadır. Önce sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için kendini savunması, sonra da suçluluğuna karar verildiği takdirde önerilecek ceza için kendini savunmasıdır. Bu savunma hakkına verilen önemi gösteren bir olgudur. Sokrates'in gözünde savunma bir hak değil, yasalar gereği yerine getirilmesi gereken bir görevdir. ÇÇ, yargılama diyalektiğinin gerçekleştirilmesi. 28. Yargılamanın özü her aşamada diyalektiğe dayanır. Eski Yunan'da mono değil, dia toplumu olmanın doğa sonucu olarak suçlamayı savunma izlemektedir. Üstelik sanık kendini suçlayanları bile herkesin önünde sorgulayabilmekte, onlarla tartışabilmektedir. Nitekim Sokrates de savunmasında suçlayıcılardan Meletos'u çağırıp onunla tartışmıştır. Ülkemizde yargılama diyalektiğinin gerçekleştirildiği söylenemez. Çapraz sorgu işlemediği gibi dünyanın her yanında tartışma diye adlandırılan duruşma aşaması, adına uygun biçimde karşılıklı duranların seyirciliğiyle sürüp giden bir evrenin adıdır. DD, görüşme ve oylama. 29. Atina'da görüşme ve oylama kurallarının ne denli ileri boyutlara ulaştığı da görülmektedir. Yargıçlar önce suçluluk sorununu görüşüp oylamakta, ikinci aşamada ise suçun kanıtlandığı, sabit olduğu sonucuna ulaşırsa, aynı yargıçlar çağcıl yargılama hukuku doğrultusunda daha önceki oylarıyla bağlı olmaksızın ve vicdani baskı gibi bahanelerle oylamaya katılma konusunda çekimsel davranmaksızın cezanın ne olacağına karar vermektedirler. Çağcıl ceza yargılamasında da eylemin varlığı var ise suçun adı konarak hukuki tanısı ve en sonra da sana verilecek kişiliğe uygun yaptırım belirlenir. Duruşmaya katılan her yargıç bu üç konuda oy vermek zorundadır. Bu üç konu birlikte toptan oylanamaz. Atina yargılanmasında buna özenle uyulması özellikle ülkemiz açısından son derece önemli ve öğreticidir. Sokrates savunmasında toptancı yargılamanın yani sorunları toptan görüşme ve oylamanın yasalara aykırı olduğunu özenle vurgulamış. Yukarıda değindiğim söylemimde ise herkesin ve özellikle yargıçların sorunları koşullanmadan önyargısız nasıl çözeceklerini göstermiştir. Gerçeği bulma ve doğru düşünme yönteminin ilk kuralını Sokrates koymuştur ve o da şudur: bilmediğini bilmek ya da ilkin konuyla ilgili olarak ne biliyorum sorusunu yanıtlamak. Bunun için de düşünen, inceleyen her insan her şeyden önce incelemek istediği konuda daha önce bildiklerini unutmalı, hiçbir şey bilmiyormuşçasına bunları askıya almalı, beynini özgürce düşünmesini önleyen bütün önyargılardan, Spencer, deyim yerinde ise ayrık otlarından temizlemelidir. Daha önce konuyu incelemiş ve kimi yargılar oluşturmuş olsa bile onların da etkisinden kurtulmalı, öbür bilgiler arasına dizerek bütün bilgilerle birlikte her şeyi ve kendi bilgilerini de kesin kes sorgulamalıdır. Descartes buna tabula rasa, Durkheim bilinçli bilmezlik, La Régule de l'ignorance consent, Husserl askıya alma, Epoche kuralı diyordu. Kuhnler insanın sürgüt kullandığı bir midesi olması onun sindirim sistemini bildiğini kanıtlamaz diye özetliyordu bu ilkeyi. İşte Sokrates'in bu söylemi manavdan cumhurbaşkanına değin her insan özellikle de diyalektiğe dayalı yargılama yapan yargıçlar için çok önemlidir. İster bir araştırmacı ister meslekten yargıç ya da meslekten gelmeyen yargıç jüri olsun, doğruya ulaşmak isteyen kimse hiçbir görüşü basit ya da gereksiz diye önceden küçümsememeli. Her türlü görüşü sabırla ve yöntemsel bir kuşkuyla sorgulayıp eleştirmeli. Gerçeğe doğru yol alırken sık sık çarpma bölme işleminin sağlanmasını yaparcasına denetimler yapmalıdır. Birden çok kişinin ya da yargıcın katıldığı bir toplu yargılama söz konusu ise görüşmede tartışma ilkesine kesin kes uyulmalıdır. Tartışmada adı üstünde herkes karşı düşünceleri tartmak zorundadır. Bu aşamada bütün düşünceler yargı değil, henüz birer görüştür. Opinion, opinione, yargı, jugement, judizio, ancak bu görüşlerin tümü değerlendirildikten sonra oluşacaktır. Eğer görüşme ve tartışmaya katılan bir insan ya da yargıç daha önce oluşturduğu görüşünü karşı görüşlerin ışığında değerlendirmeden yargıya ve oya dönüştürürse, ön görüş ve ön yargı yargıya dönüşmüş olur. Görüşme ve tartışma anlamsızlaşır. Böyle biri yalnızca gerçeği araştırma yöntemine ve yasaya aykırı davranmakla kalmaz, Sokrates'in ve çağının da gerisine düşmüş olur. Görüşmenin kesintisizliği, hemenliği kuralı. 30. Atina'da duruşmadan sonra yargıçlar suçluluk suçluluk benimsenirse verilecek cezayı belirlemek için ara vermeksizin toplanmaktadırlar. Sokrates davasında da böyle olmuştur. Sokrates'in savunmasından sonra toplanan yargıçlar hemen görüşmeye çekilip Sokrates'in suçlu olup olmadığını oylamışlardır. Suçluluk kararından sonra Sokrates verilecek ceza konusunda konuşmuştur. Yargıçlar konuşma biter bitmez hemen toplanıp bu kez ona verilecek cezayı belirlemişlerdir. Çağcıl yargılamada gerçi suçluluk ve ceza sorunları ara verilmeksizin çözülmektedir. Ancak eski Atina'da çok önemli bir ilkenin yargılamada uygulandığı görülmektedir. Bu kesintisizlik ilkesidir. Buna göre duruşmanın kapatılmasıyla görüşmeye çekilip karar verme arasında önemli sayılabilecek bir zaman dilimi girmemelidir. Sözlülük ilkesinin somut sonuçları ancak böylelikle korunabilir. İzlenimler, bellekler taze olmalı, duruşma dışı olayların etkisi önlenmelidir. Ülkemizde ise yargılama kavramı iyi algılanamadığından bu ilke hiç mi hiç uygulanmamaktadır. Hatta yargıya gelen davalarda temyiz dilekçelerinde, duruşmalı işlerde, sözlü savunmalarda bu ilkeyi uygulayan yargıçların eleştirildiği görülmektedir. Bu da bizim kesintisizlik ilkesini iyi algılayamadığımızı, yanlış uygulamayı doğru sandığımızı ve doğru olanı da bu nedenle kınadığımızı göstermektedir. Yine eski Atina'da duruşmalarda da kesintisizlik ilkesi esastı. Gerçi Sokrates büyük ve önemli davaların bir güne sığdırılmasına karşıdır. Kendisinin davası da önemlidir. Sokrates'e göre onun davasının da bir güne sığdırılması yerinde olmamıştır. Eğer davası birkaç gün sürebilseydi, yargıçları kendisine kolayca inandırabilir, suçlamaları çürütebilirdi. F.F. Gereksiz yere suçlamama ilkesi. 31. Çağcılı ceza yargılamasında eylemi suç oluşturmayan ya da aleyhinde yeterince kanıt bulunamayan kimse açık yargılama önüne çıkarılamaz. Çünkü aklansa bile bir kimsenin herkesin önünde yargılanması yine de o kimseyi kamuoyu gözünde kuşkulu kılan bir olgudur. Savunmada bu ilkeye de değinilmekte ve Sokrates bu açıdan Meletos'u kınamaktadır. GG Yargıçların yansızlığı ilkesi. 32. Savunmada bu konuya birçok kez değinilmekte, özellikle yargıçların bizzat kendilerine karşı yansız olmaları, duygusallıktan, ön yargılardan arınmaları, nasıl savunulduğuna değil, neyin savunulduğuna bakıp doğruyu araştırmaları, dış etkenlere göre değil, yasalara göre karar vermeleri öğütlenmektedir. Sokrates, yargıçların üleştirici bir adaletten yana olmalarını istemektedir. Paragraf N.8-14-17 C. Cezanın çektirilmesi hukuku açısından. 33. Yukarıda da belirtildiği üzere Sokrates ölüm cezasının çektirilmesinden önce bir ay cezaevinde kalmıştır. Paydon'da anlatıldığı üzere bu süre içinde kendisine yakınları ve dostlarıyla görüşme olanağı tanınmıştır. Ölüm cezası da açıkta, yani dostlarının önünde yerine getirilmiştir. Bu infaz hukukunda ileri bir boyutu sergilemektedir. Görüşme herkese açıktır. Ancak ölüm cezası herkesin önünde yerine getirilmektedir. Bu karşı olduğum ölüm cezasının örnek olmaklık ve caydırıcılık işlevine uygun bir yerine getirme biçimidir ve kendi içinde tutarlıdır. Çünkü bu cezanın bir yandan caydırıcılığını savunmak, öte yandan infazın gizli yapılmasını ileri sürmek tam bir tutarsızlık ve çelişki olurdu. 5. Sonuç. 34. Sokrates yazılı miras bırakmadı, okulu yoktu. Sokratik denilen diyaloglar olasılıkla çeşitli eğilimlere göre kaleme alındılar. O yüzden tanıklara göre sistemleştirilebilir bir felsefeye ulaşmak biraz zor. Kim bilir, belki de o, Charles Morris'in deyişiyle, yüzyıllardır üzerindeki hesaplar asla aydınlatılamayan belirsizlikleri içinde, daha çok insanların yazgılarının konu edildiği tiyatrolarda, tiyatro üstü, bin yılların eskitemediği zaman aşımına uğramaz bir kişiliktir. Sokrates'in savunmasına gelince, yalnız düşünce tarihi açısından değil, hukuk bilimi bakımından da son derece önemlidir o. Bireyin ortaya çıkışıdır. Savunma hakkının kullanılmasının görkemli bir örneğidir. Yargı kararının bağlayıcılığının ve ona saygı gösterilmesinin şaşmaz bir belgesidir. Sokrates verilen karara her aşamada boyun eğmiş ve insanlığa bu konuda örnek olmuştur. Çünkü savunmada öne çıkan bu tarih bilincidir. Sokrates sanki yargıçlar karşısında değil, tarih önünde konuşmaktadır. Onun kendi zamanını böylesine yüreklice aşması her türlü övgüye değer ve o kadar da şaşırtıcıdır. Çünkü tarih bilinci ondan çok sonra olmuştur. Demek Sokrates kendini ve yaşadığı günleri aşabilen bir ruhsal güce erişmişti. Yoksa savunma bize kadar kalmazdı. Uygarlığımızın temelinde Sokrates'in savunmasını bulmanın bir nedeni de budur. Suçlanan kişi sanki ortadan siliniyor, bütün yurttaşların, bütün insanlığın sözcüsü durumuna geliyor. Çünkü burada söz artık bir kişinin değil, tarihindir ve tarih inanılması hiç de kolay olmayan bir seçmeyle sayısız söz içinde şunu değil de bunu yazar defterine. Sokrates'i yargılayanlardan hiçbirinin adını bilmiyoruz. Tümü geçip gitti. Bize yalnızca söz kaldı. Ama kimden kaldı? Önemli olan budur. Hukukçu Montaigne, Türkiye Günlüğü 1996, sayı 39, sayfa 32-36. Montaigne, 1533-1592, az yaşadı, çok düşündü. Başkalarına ne, ben sizin yerinize düşündüm, ne de benim yerime düşünün dedi. O kendi kendini sorgulamanın, akılcılığın en büyük ustalarından biriydi. Az kaldı, en büyük ustasıydı diyecektim. Ancak öbür filozofların hakkını yemek istemedim. Böyle de olsa o filozof olarak değil ama düşünür olarak eşsizdir. Montaigne siyasetçi de, yargıç da, yazıncı da, hekim de. Özetle herkes başvurabilir. O bitmez tükenmez bir kaynaktır. Okursunuz doyamaz, bir kez daha okursunuz. Okuyunca hem hafiflersiniz hem de yeni biri olur çıkarsınız. Onu okuyan, iyi algılayan biri okumadan önceki biri değildir. Suçlu ve toplum. Hukukçuysanız kulak verin ona. Bakın ne diyor vicdan üzerine yazdığı yazıda. Vicdanın çabalayıp durması öylesine yüce, öylesine yetkindir ki bizi ele verir. Suçlar kendimizle savaştırır. olayı bilen başka tanıklar bulunmadığı zaman bizi kendimizle karşı karşıya getirir. Vicdan bir cellat ruhuyla bizi görünmeyen bir kamçıyla kırbaçlar durur. Journali 13-195. Hesiodos, Platon'un ceza günahın suçun ardından gider sözünü düzeltir. Gerçekten ona göre ceza günahla birlikte aynı anda doğar. Kim ki cezayı bekler, onun acısını çeker. Kim ki onu hak etmiştir, onu bekler. Kötülük insanın kendine karşı işkenceler yapmasına yol açar. Kötü çözüm özellikle o çözümü kararlaştıran için kötüdür. Olujel 4-5. Tıpkı yaban arısının başkasını sokunca ve ona saldırınca daha çok kendine saldırması, kendini sokması gibi. Çünkü o orada hem iğnesini ve hem de gücünü yitirir. Açtıkları yarada canlarını bırakarak Virgilius Georgic 4-238 şöyle sürdürür Montaigne. Kuduz böcekleri doğanın bir çelişkisi olarak kendi zehirlerine karşı içlerinde bulundurdukları panzehirden yararlanan bir parçaya sahiptirler. İnsan kötülükten zevk aldığında da uyurken ve uyanıkken birçok üzücü düşlerle bize işkence eden karşıt bir acı duyumsatır vicdanı. Gerçekten çoğu kez uykularında konuşurken ya da hastalandıklarında sayıklarken çokları uzun süreden beri gizlenmiş yanılgılar açığa vurarak bizzat kendilerini suçlarlar. Lucrez 5-157 İki de örnek verir. Birincisi şu. Şu öykü çocukların ağızlarındadır. Serçelerin yuvalarını yüreği sevinçle dolu olarak yıkmakla ve onları öldürmekle kınanan çoban Bessus, yavru serçeleri öldürmekte haklı olduğunu savunurdu. Çünkü ona göre serçeler yalancıktan babasını öldürmekle suçluyorlardı. Oysa ona değin gizli kalmış ve bilinememişti bu baba katili. Ama vicdanın o öç alıcı, elim aşalı cadıları cezasını çekmesi gereken kişinin dışına vurduruyorlardı suçunu. İkinci örnek de şu. Apollodore İskitlerce derisinin yüzüldüğünü, daha sonra da bir tencerede kaynatıldığını ve yüreğinin şunları söyleyerek mırıldandığını görüyordu düşünde. Bütün bu kötülüklerin nedeni benim. Gizlenecek hiçbir yer kötülerin işine yaramaz. Çünkü gizlenmiş olmakla kendilerini kurtaramazlar. Vicdan onları bizzat kendilerini kendilerine buldurttuğu için diyordu Epikür, suçlunun birinci cezası bizzat kendisinin yargıcı olduğundan kendisini bir türlü aklayamamasıdır. Journali 13-2 Bu görüşler çağdaş suç bilimin tanılarıyla çakışmaktadır. Yüzyılımızda Bergson'da suçlunun suçunu itiraf ederek toplumla bağlantısını sürdürdüğünü yazmıştı. Suç bilim suçlunun toplum yaşamıyla çatıştığını ancak toplumdan kendini soyutlayamadığını ortaya çıkarmıştır. Çağcıl ceza bilimi de suçluyu topluma döndürülmesi gereken biri olarak düşünmekte ve onu elemektense iyileştirmeyi öngörmektedir. Buna karşılık Montaigne suçsuz birinin her zaman yürekli olduğu kanısındadır. O vicdan içimizi korkuyla doldurduğu gibi bize rahatlık ve güven de verir. Sayısız olaylarda irade ve amacının suçsuz olduğuna ilişkin örtülü bilinci gözetildiği zaman onun çok güvenilir sağlam adımlarla yürüdüğünü söyleyebilirim. Kendi hakkında tanıklığına göre insanın yüreği kendi eylemlerinden ötürü ya umutlanır ya da korkar. Ovid Fast 1-485 Montaigne'e göre bunun binlerce örneği vardır. Aynı kimseden 3 örnek verir. Sipyon bir gün Roma halkının önünde ağır bir suçlamayla karşılaşır. Ama o özür dileyecek ya da yargıçlara yaltaklanacak yerde onlara şöyle seslenir. Dünyayı yargılama gücünü elde etmenizi sizlere sağlayan kişinin kellesini yargılamaya girişme isteği size çok yaraşıyor. Bir başka kez de halkın konuştuğu kürsüden kendi üzerine yağdırılan suçlamalara karşı kendini savunacak yerde ''Haydi yurttaşlarım, böyle bir günde Kartacalılara karşı bana kazandırdıkları zafer için tanrılara şükretmeye gidelim.'' demiş ve tapınağa doğru en önde yürümeye koyulmuştu. Onun ardından bütün halk ve kendini suçlayan kişi de gitmişti. Bir başka gün ise Katon'un kışkırtması üzerine Antakya kentinde elinde tuttuğu paranın hesabı ondan sorulunca ve bu nedenle Senato'ya geldiğinde Sipyon giysisinin altında tuttuğu hesap defterini göstermiş, bu defterin gerçek gelir gideri içerdiğini söylemişti. Ama mahkeme kalemine onu vermesi kendisinden istenildiği zaman böyle bir şeyi yapmaktan utanacağını belirterek reddetmiş, Senato'nun önünde defteri parçalamıştı. Ruhu kaşarlanan birinin de yalancıktan böyle bir inanırlık gösterisi sergileyebileceğine inanıyorum. O der, Titi Liv, suçlu olmasını belirleyecek ve suçsuzluğunu savunmuş alçaklığına düşmeyecek kadar yüce zenginliğe yatkın ve doğuştan dolu bir yürek taşıyordu. Burada bilimin söyledikleri Montaigne'den biraz değişik. Gerçekten suçsuz da olsa her insanın savunmaya gereksinmesi vardır. Çünkü yargıda yanılma bir gerçektir. Bu gerçek var olduğu sürece suçsuz insan da korkacaktır. Yasalar kimseden kahramanlık istemezler. Baskı, işkence. Montaigne kötülükler arasında doğası nedeniyle en aşırısı olan baskıdan, zulümden tiksindiğini söylüyor. Kitap 2, bölüm 11, sayfa 261. Onu ve zulmederek ölüm cezasının yerine getirilmesini, kitap 2, bölüm 27, sayfa 429-436 ve ölüm cezasının çektirilme biçimlerini uzun uzun anlatır. Kitap 2, bölüm 13, sayfa 377-381. Ancak işkence hakkındaki yargıları kesindir. Ona göre işkence çok tehlikeli bir keşiftir. Çetin bir direniş, sabır denemesidir. Acıya katlanabilen gerçeği gizler ama bir de katlanamayan vardır. Çünkü neden acı? Yaşanan şeyi daha çok söylettirecek, olmayan şeyi söylemeye beni zorlamayacak olsun. Tersine eğer suçlandığı şeyi yapmamış olan bu işkencelere katlanmak için yeterince dirençlidir diye ise niçin işlemiş olan öyle olacakmış? Ona önerilen yaşam gibi güzel bir ödül değil mi? Bu buluşun özünün vicdan çabasını göz önünde tutma düşüncesine dayandığını sanıyorum. Zira suçlunun vicdanı bir yandan ona suçunu, kusurunu söyletmek için işkenceye yardımda bulunur ve onu zayıflatır, öte yandan da suçsuzu işkenceye karşı güçlendirir. Gerçeği söylemek gerekse bu belirsizlik ve tehlikelerle dolu bir çabadır. Onca ağır acılardan kaçmak için insan neler yapmaz, neler söylemez ki? Acı suçsuzları da yalan söylemeye zorlar. Publius Sirius Sentes. Suçsuzu öldürtmemek için yargıcın işkence ettiği insanı hem suçsuz hem de işkenceye uğramış biri diye öldürtmesinin nedeni işte budur. Onlardan binlercesi düzmece itiraflarla kellelerini yitirdiler. İskender'in Philotas'a karşı açtırdığı davanın koşullarını ve uğradığı işkenceyi göz önüne aldığımda onu da bunların arasında sayıyorum. İşkence bencilliğin çok insanlık dışı ve de yararsız. Kendilerini barbar diye adlandıran Roma ve Yunan uluslarından bu konuda daha az barbar olan birçok ulus, kuşkulandığımız kusurundan dolayı bir insana işkence etmenin ve şurasını burasını parçalamanın korkunç ve acımasız olduğunu belirtmektedir. Siz bilgisizseniz ne yapabilir bir insan? Onu nedensiz öldürtmemek için onu öldürtmekten daha kötü duruma sokan siz, haksız değil misiniz? Dar ağacından önce yapılan ve onun ölüm cezasını yerine getiren bu yöntemden geçmektense insanın ölümü göze aldığını kaç kez gördünüz? Şu öyküyü nerede duyduğumu bilmiyorum. Ancak adaletimizin vicdanını, bilincini eksiksiz biçimde yansıtıyor. Bir köylü kadın ordunun adil bir generali önünde bir eri henüz küçük olan çocuklarını beslemek için kendine kalan bir tadımlık bulamacı ellerinden almakla suçluyordu. Ordu çevredeki bütün köyleri yağma etmişti. Kanıt olarak elde hiçbir şey yoktu. General önce söylediklerine dikkat etmesi için kadını uyardı. Yalan söylediği takdirde suçladığı oranda cezalandırılacağını söyledi. Kadın da yatınca gerçeği öğrenmek için erin karnını yardırttı. Kadın haklı çıkmıştı. İşte size eğitici bir hükümlülük kararı, sorguyla birlikte ölüm cezasının yerine getirilmesi. Kitap 2, bölüm 5, sayfa 225. Peki ya kadın haksız çıksaydı? Zaten Montaigne de işkencenin tehlikesini anlatmak istiyor burada. Ölüm cezası. Montaigne ölüm cezasına da karşıdır. Sokrates'in 30 zorba seni ölüme mahkum etti diyene verdiği yanıtı anımsatır. Doğa da onları. Kitap 1, bölüm 20, sayfa 53. Aşırı biçimsel adalet. Montaigne Kant'tan önce gelip geçmiştir bu dünyadan. Ancak onun aşırı mutlak adalet anlayışına karşı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ne denli yetkin olursa olsun her sistemde az çok bir keyfilik vardır ve olacaktır. Adaletin yasaları bile kim adaletsizlikler olmaksızın var olmazlar. Adaletsizlikle iç içedirler. Platon der ki, yasalardaki rahatsızlıkları ve sakıncaları kaldırıp atmak iddiasında olanlar Hidra'nın başını kesmeye kalkışıyorlar. Tasit, kamu yararı için örnek diye kotarılan bir adalette birilerinin zararına kim haksızlıklar vardır der. Yasalar özgürlükler. Sayısız bilgine, sayısız karara ve bir o kadar da yoruma yasa gücü tanınır. Montaigne'e göre ne var ki yorumlama gereksinmesinin bir türlü sonu niye gelmiyor? Orada dinginliğe doğru bir ilerleme ve gelişme oluyor mu? Bu hukuk yığını daha mı az avukat ve yargıç gerektiriyor bizim için? Tersine zekayı karartıyoruz. O denli engel ve örtüye boyun eğdiği için onu artık keşfedemiyoruz. İnsanların zekalarının doğal hastalığını bilmezlikten geldiklerini görüyoruz. Zeka araştırmaktan ve bir şeyin ardına düşmekten başka bir şey yapmaz. Durmadan inşa eder. Ama bir yandan da işin içine gömülürken kozasındaki böcekler gibi fır dönerek yol alır. Orada tık nefestir. Kitap 3 bölüm 13 sayfa 660. Yasalar doğru oldukları için değil, yasa oldukları için saygınlığa sahiptirler. Yürürlükte kalırlar. Bu onların otoritelerinin mistik temelidir. Bundan başka temelleri yoktur. Onlara yaraşan da budur. Kitap 3 bölüm 13 sayfa 663. Montaigne'in tanısı burada da doğrudur. Özellikle uygulayıcılar yargıçlar için. Çünkü yargıç yasaya göre hüküm verir. Yasayı yargılayarak hükmetmez, hükümet etmez. Ancak şu sözler de Montaigne'indir. Yasalar çoğu kez budalalar, pek çok kez eşitlik önce içinde bulunan, adaletsizliğe uğramış insanlar, boş ve kararsız yazarlar tarafından yapılırlar.